Mukaddime İbni Haldun 2. Kaset 2. Yüz. Ant içmenin her türünü isterlerdi biat edenlerden. İşte bu geniş çerçeveli ant içmeye biat antları denirdi. Bu tür biatta daha çok zorlama olurdu. Bundan dolayıdır ki Tanrı hoşnut olası İmam Malik zorla içirilen antların geçersiz olduğuna fetva verdiği zaman valiler, devlet adamları bu fetvaya karşı çıktılar. Böyle bir fetvanın halifelerce içirilen biat antlarının da geçersiz sayılmasına yol açacağı sonucuna vardılar. İmam Malik'in başına gelen sıkıntılar da bu yüzden geldi başına. Çağımızda ünlü olan biata gelince bu biat, yer öpmek, el öpmek, ayak öpmek, etek öpmek biçiminde olan İran hükümdarlarına gösterilen türden bir selam ve saygı gösterisidir. Boyun eğmeye söz vermek anlamındaki biatın bu anlamda kullanılması mecazidir. Çünkü bu gösterideki baş eğiş, bel büküş ve edepli bir tutum takınışta biatın gerçek anlamı olan boyun eğmenin, itaatin, gereklerinden ve ona bağlı olan davranışlardandır. Biat bu anlamda kullanıla kullanıla sözcüğün gelenekteki gerçek anlamında kullanılıyor olmuştur. Artık biatı el sıkışmaya da gerek kalmamıştır. O el sıkışmaki biat sözcüğünün gerçek anlamında kullanıldığı zamanki biçimidir. Çünkü el sıkışmada devlet başkanlığı ve hükümdarlık makamı ile pek bağdaştırılamayan bir tenezzül etme ve alçak gönüllülük vardır. Bununla birlikte çok az sayıda hükümdar, alçak gönüllülük gösterme amacını güdenler, buyrukları altındakilerle el sıkışırlar. Halkları içindeki gözdeleri ve ünlü din adamlarıyla. Biatın gelenekteki anlamını da böylece anlayıp öğren. Çünkü bunu öğrenmek, sultanın ve imamın, devlet başkanının, hukukunda bilinmesi gereken şeylerden, insan için en önemlisini öğrenmektir. Bunu öğrenen kimsenin hükümdar önündeki tutumu ve davranışı saçma olmaz. Bunu öğren hükümdarlarla bulunduğun zaman göz önünde bulundur. Tanrı güçlüdür, üstündür. 30. Bölüm Veliaht. Bilesin ki imamlığa, halifeliğe ve dince yasallaştırılışındaki kamu yararına ilişkin yukarıda açıklama yapmıştık. Ve demiştik ki imamlığın, halifeliğin, konuluşunun temel nedeni kamunun dinine ve dünyasına en uygun olanı kollamaktır. Öyleyse imam, halife, kamunun yardımcısı ve dostudur, güvenilir adamıdır. Kamu yararına olanı yaşarken gözettiği gibi ölümünden sonrası için de düşünür. Toplumun işlerini yürütüp yönetecek birini veliaht olarak belirler. Kendisi gibi yönetecek ve kamu yararını gözetme konusunda toplum kendisine nasıl güvenmişse, öylece toplumun güvenebileceği birini belirler. Veliaht belirleme işi, bu işin olabilirliği ve yasallaşabileceği konusunda ümmetin icmağı olması nedeniyle şeriatta var diye bilinir olmuştur. Çünkü peygamberin arkadaşlarının huzurunda Ebu Bekir Ömer'i veliaht gösterdi. Onlar da bunu onayladılar. Ve Ömer'e boyun eğmeyi kendilerine görev saydılar. Ömer de 10 kişiden sağ kalan 6 kişinin aralarında danışarak karar vermelerine bırakmıştı işi. Bu kişilerin Müslümanlara bir halife seçebileceklerini bildirmişti kendisinden sonraki dönem için. O 6 kişi de birbirlerine işi havale etmişlerdi ve iş en sonunda Af oğlu Abdurrahman'a kalmıştı. Bunun üzerine Abdurrahman aklını ve düşüncesini kullanarak doğru olanı araştırmaya koyuldu. Bu arada Müslümanlarla da tartıştı konuyu. Sonunda Müslümanların Osman ve Ali üzerinde birleştiklerini gördü. O zaman kendisi bu iki kişi arasından Osman'ı seçti. Çünkü Osman beliren her konuda kendi görüşüne değil iki ileri gelen kişinin Ebu Bekir Ömer'in görüşlerine uyardı. Müslümanlar da boyun eğdiler Osman'ın halifeliğine. Peygamberin arkadaşlarından oluşan bir topluluk halifelerden birincisinin belirlenişinde de ikincisinin belirlenişinde de hazır bulundu ve hiç kimse çıkmadı. Veliaht belirlemenin doğru olduğu ve dince kabul edilebilirliği konusunda peygamberin arkadaşlarının görüş birliğinde olduklarını gösterir bu. Bu görüş birliği ise icma senin de bildiğin gibi güçlü bir kanıttı. Bir halife veliaht belirlemesi nedeniyle kınanamaz. Belirlediği veliaht babası ya da oğlu olsa bile. Çünkü halife sağlığındaki işler için güvenilir olduğuna göre ölümünden sonraki işler için yanlış karar vermeyeceği konusunda daha çok güvenilir olmalıdır. Bununla birlikte babasını ya da oğlunu veliaht yapan halifenin kınanması gerektiğini ileri sürenler vardır. Kimileri de babayı değil de sadece oğlu veliaht yapmanın kınanası olduğu görüşündeler. Çünkü bu görüşte olanlara göre babayı veliaht göstermenin kınanası hiçbir yanı yoktur. Bu tutum kınanası olmaktan tümüyle uzaktır. Hele kamu yararı ya da kamuya yönelik bir zararın ortadan kaldırılması böyle bir tutumu zorunlu kılıyorsa. O zaman söz konusu tutum konusunda düşülebilecek kuşkular ve sanılar kökünden silinir. Örneğin Muaviye oğlu Yezid'i veliaht olarak belirlediği zaman böyle bir zorunluluk vardı. Bununla birlikte Muaviye'nin yaptığı işin halkın olurunu kazanmış olması da ayrıca bir kanıttır kötü olmadığına. Başka herhangi bir kimseyi değil oğlunu veliaht yapmaya Muaviye'yi zorlayan şey kamu yararıydı. Halkın ancak böyle bir seçimi onaylamakta birleşebileceği o gün için Ümmeye oğullarından oluşan çözüm ve düğüm yetkililerin, yetkili kurullardaki kimselerin ancak böyle bir seçimi kabul etmekte görüş birliği edebileceği gerçeği vardı. Çünkü o dönemde Ümeyye oğulları, Emeviler, kendilerinden olmayan birinin veliaht olmasına razı olmazlardı. Ümeyye oğulları Kureyş'in, bu çatı altında devletin kuruluşunu sağlayan, önemli bir topluluğuydu. Müslümanların tümünü kapsayan bir güçtü ve bir yenge gücüydü. Muaviye işte bu nedenle daha uygun görülebilecek birini değildi, Yezid'i veliaht yapmıştı. Birliği ve ortak bir noktada istekleri birleştirmeyi çok istediği için, üstün birini bırakıp daha az üstün sayılabilecek birini seçmişti böylece. Birliğin ve ortak eğilimin sağlanması için ki bu şeriat koyucu katında da çok önemlidir. Muaviye için bunun dışında bir sanıya varılamayacağına göre onun adaleti ve peygamberle arkadaşlığı bunun dışında bir eğilim içinde olmasını el vermez diye düşünmek gerekir. Peygamberin ileri gelen arkadaşlarının veliaht gösterilirken bulunmuş olmaları ve karşı çıkmamaları da kuşkulanılabilecek bir şey olmadığına kanıttır. Onlar gerçeği dile getirmekten uzak kalacak nitelikte kişilerden değillerdi. Muaviye de bir hakkın gereğini yerine getirmekten, onuru için vazgeçecek bir insan değildi. Bunların hepsi de o tür aşağılıklara düşmeyecek ölçüde yücelikleri olan kişilerdi. Onların adaletleri öyle aşağılıklara düşmelerini engeldi. Ömer'in oğlu Abdullah'ın Yezid'in velihatlığını onaylamaktan uzak kalması ise onun çok sakınan kişi oluşundandı. İster sakıncasız ister sakıncalı olsun bu tür şeylere karışmaktan sakınırdı o. Onun bu tutumu herkesçe bilinirdi. O dönemde herkesin üzerinde birleşip onayladığı bu konuya İbn-i Zübeyir'den başka karşı çıkan olmamıştı. Muaviye'den sonra Ümmeye oğullarından Abdülmelik ve Süleyman Abbas oğullarından Seffah, Ebu'l-Abbas, Mansur, Mehdi ve Reşit, Harun gibi hakkı arayan ve hakka göre davranan halifelerde de veliaht belirleme konusunda aynı tutum görülmüştü. Adaletli oluşları ve Müslümanların yararını gözetmekteki güzel ve doğru görüşleriyle tanınmış halifelerdi. Bunların dört halifenin yöntemini bırakıp da veliaht belirlerken kendi çocuklarını ve kardeşlerini veliaht göstermeleri kınanası bir şey değildir. Çünkü bu halifelerin durumları, içinde bulundukları koşullar dört halifeninkinden değişikti. Çünkü dört halife devlet yapısının daha ortaya çıkmadığı dönemde bulunuyordu. O dönemde tek belirleyici olan dindi. Tek belirleyici herkesin içindeki dinsel nitelikli duyguydu. O nedenle dört halife yalnızca dinin belirlediği dince makbul sayılan kimseleri veliaht olarak göstermişlerdi. Dince üstün sayılanları onun için başkalarına yeğe tutmuşlardı. Onun için bu niteliğe ulaşmış olanları yeğe tutup tek belirleyicisine, dinsel ölçüye bırakmışlardı her şeyi. Dört halifeden sonraki döneme, Muaviye'den başlayan döneme gelince, devlette topluluk gücü son noktasına varmıştı. Din belirleyiciliği ise güçsüzleşmişti. Egemen güç belirleyiciliğine, topluluk belirleyiciliğine zorunluluk duyulmuştu. O dönemde topluluğun istediğinin dışında biri veliaht gösterilmiş olsaydı kesinlikle reddedilirdi ve o kişinin işi kısa sürede bozulurdu. Üstelik topluluk içinde bölünme, kaynaşma baş gösterirdi. Adamın biri Tanrı hoşnut olası Ali'ye sormuştu. Bu Müslümanlara ne oluyor da senin halifeliğinde ayrılığa düşüyorlar? Oysa Ebu Bekir'in ve Ömer'in halifeliğinde ayrılığa düşmemişlerdi, neden? Ali şu karşılığı vermişti. Çünkü Ebu Bekir ve Ömer benim gibilerin başına getirilmişlerdi. Bense senin gibilerin başına halife olarak getirildim. Yani o zamanın halkı başkaydı, şimdiki halk başkadır. Ali bu karşılığıyla o zamanda tek geçerli olan din belirleyiciliğini anlatmak istemişti. Görmez misin Halife Memun, Cafer Sadık oğlu Musa oğlu Ali'yi velihat gösterip de kendisine El Rıza sanını verdiğimde Abbas oğulları Abbasiler nice karşı çıkmışlardı. Karşı çıkmışlar ve Memun'a olan biatı bozmuşlar. Memun'un amcası Mehdi oğlu İbrahim'i seçmişlerdi halife olarak. Bunun üzerine de bölünmeler ve kargaşa baş göstermişti. Yol kesmeler, birçok ayaklanmalar ve başkaldırmalar baş göstermişti. Neredeyse devlet bir ihtilalle ele geçirilecekti. Sonunda Memun, Horasan'dan Bağdat'a varıp veliaht konusunda ilgilileri yatıştırınca durum düzeldi. Öyleyse veliaht söz konusu olduğu zaman bunun göz önünde tutulması gerekir. Çağlar içinde kendisini değiştiren olaylarla birlikte değişir. İş yerin, durumların, kabilelerin, toplulukların değişmesiyle. Kamu yararının değişmesiyle ister istemez değişir veliaht belirleme yöntemi. Değişen durumlardan her birinin Tanrı'nın kullarına ayırdığı kendine özgü hükmü vardır. Veliaht belirlerken mirasın çocuklara bırakılmasının amaçlanması dinsel nitelik taşımaz. Halifelik ise Tanrı'nın dilediği kuluna ayırıp verdiği bir şeydir. Onun için veliaht belirleme konusunda olabildiğince bir amaç güdülmesi gerekir. Dinsel makamlar konusunda yararsız bir şey yapmış olmaktan sakınma yönünden gereklidir bu. Mülk Tanrı'nındır, dilediğine verir onu. Burada birçok konu var ki her birinde gerçeği açıklamak zorunludur. Birinci konu Yezid'in halifeliği sırasında beliren hainliği ve sefihliğidir. Muaviye'nin Yezid'in hainliğini ve sefihliğini bildiği halde onu veliaht gösterdiğini sanma. Çünkü Muaviye böyle bir tutum göstermeyecek ölçüde adaletli ve üstün nitelikli bir kimseydi. Muaviye sağken Yezid'in şarkı dinlediğini işittiğinde onu kınamış ve ona bunu yasaklamıştı. Şarkı dinlemekse günah yönünden sapkınlıktan daha aşağı basamaktadır. Peygamberin arkadaşlarının bu konudaki görüşleri değişiktir. Yezid'de sapkınlık görülünce peygamberin arkadaşları Yezid'le ilgili olarak ne yapılması gerektiği konusunda değişik görüşler ileri sürdüler. Kimi ona sapkınlığı nedeniyle baş kaldırıp biatı bozmayı önerdi. Nasıl Hüseyin ve Zübeyir oğlu Abdullah ve yandaşları bu öneriye uygun tutum gösterdiler. Kimileri de bu tutumdan kaçındılar. Bu tutumda kargaşa ve çokça kan döküleceği düşüncesiyle. Kaldı ki baş kaldırıldığında bile başarıya ulaşılamayacağı görüşe egemendi bunlarda. Çünkü Yezid'in devletteki gücü o dönemde Ümeyye oğullarından ve Kureyş'in yetkili kurullarından oluşan bir topluluktan geliyordu. Mudaroğulları topluluğunu da kapsayan bu topluluğa dayalı güç her türlü gücün üstündeydi. Bu gücü ellerinde tutanlara karşı konulamazdı. Onun için bunu böyle görenler Yezid'le uğraşmaktan vazgeçtiler ve ona doğru yola gelmesi için dua etmek ve onun elinden kurtarması için Tanrı'ya yakarmakla yetindiler. Müslümanların çoğunluğunun tutumu böyle olmuştur. Bu görüşte olanlar da öbür görüşte olanlar da içtihat ediyorlardı. Bu iki görüşte olanlardan hiçbir kimse kınanası değildir. Bunlardan her birinin amacının iyiliğe, doğruyu aramaya yönelik olduğu bilinir. Tanrı bizi de onlara uymakta başarılı kılsın. İkinci konu, peygamberin velihat belirlemesi durumu ve velihat olarak Ali'yi gösterdiğine ilişkin Alicilerin, Şia'nın savı. Bu sav doğru değildir. Böyle bir şeyin gerçekleştiğini hiçbir nakilci imam nakletmiş değildir. Peygamberin Ali'yi velihat olarak göstermek için kalem kağıt istediğine, Ömer'in buna engel olduğuna ilişkin Buhari'nin Es-Sahih'inde de yer alan hadiste velihat belirleme işinin gerçekleşmediğini gösteren açık bir kanıttır. Ömer'in bir sözü de bunun gerçekleşmediğine kanıt sayılır. Ömer velihat belirlememesi nedeniyle eleştirildiği ve bu konuda kendisine soru yöneltildiği zaman şöyle konuşmuştu. Velihat göstermiş olsam benden daha hayırlı olan biri Ebu Bekir'de bunu yaptığı için kınanacak bir şey yapmış olmam. Velihat göstermesem yine kınanacak bir tutum ortaya koymuş olmam. Çünkü benden daha hayırlı olan biri de peygamber aynı yolu izlemiş, velihat göstermemiştir. Ali'nin İbni Abbas'a söylediği bir sözde peygamberin velihat göstermemiş olduğunu kanıtıdır. İbni Abbas, peygambere giderek onun velihat konusunda kendilerine ne diyeceğini öğrenmeyi önerdiği zaman Ali şöyle konuşarak öneriyi reddetmişti. Eğer peygamber bize halife olmayı yasaklar nitelikte konuşursa böyle bir şeye artık hiçbir zaman istekli olmayız. Ali'nin bu sözü onun velihat olarak belirlenmediğini ve peygamberin başka birini de velihat göstermediğini bildiğini anlatan kanıttır. Şiilerin, imamiye kolundan olanların bu konudaki kuşkuları ise halifeliği dinin temel öğelerinden saymalarındandır. Oysa halifelik dinin temel öğelerinden değildir. Sadece halkın görüşüne bırakılmış kamusal işlerdendir. Halifelik dinin temel öğelerinden olsaydı namaz gibi olurdu ve namazda olduğu gibi halifelikte de dinsel bir görevi yerine getirmek için başkasını yerine geçirme, istihlaf yoluna başvurulurdu. Nasıl ki peygamber namaz imamlığında kendi yerini alması için Ebu Bekir'e görev vermiş, Ebu Bekir'i kendi yerine geçirmişti ve peygamber halifelikte kendi yerini alacak birini gerçekten göstermiş olsaydı namazda yerini Ebu Bekir'e verdiği nasıl ünlenmişse bu da öyle ünlenirdi. Peygamberin arkadaşlarının Ebu Bekir'in peygamberden sonra halife olması gerektiğini kanıtlamak için peygamberin onu namazda kendi yerine geçirmesini kanıt gösterip kıyas yapmaları ve peygamber dinimiz için Ebu Bekir'e uymamızı isterken nasıl olur da dünyamızda ona uymaya razı olmayız demeleri ise peygamberin velihat belirleme işinin gerçekleşmediğine bir kanıttır. Bunun böyle olduğu şundan da anlaşılabilir ki halifelik ve velihatlık bugünkü gibi önemli işlerden değildi o dönemde. Gelenekler çerçevesinde toplanma ve dağılma konusundaki topluluk gücünden yararlanma o dönemde bu denli geçerli değildi. Çünkü din ve İslam'ın işleri olağanüstülüklere göre yürütülürdü. Gönülleri birleştirmek, insanların din uğruna ölmeyi göze almalarını sağlamak gibi. Din uğruna ölmek en yüce durum sayılırdı. O dönemin insanları, meleklerin yardım için geldikleri sırada, meleklerin huzurunda, aralarında göksel haberlerin alınıp verildiği, her olayda Tanrı'nın seslenişlerinin yinelendiği ve kendilerine okunduğu sırada yaşayıp öldüklerine inanırlardı. Bu nedenle topluluk gücüne dayalı geleneklere pek gerek duyulmazdı. Din ve inanç nedeniyle boyun eğme eğilimi, gelenekleri alt üst eden mucizelerin ardı ardına belirmesi, tanrısal durumların görülmesi ve gidip gelen ve birbirlerini izlemelerinden herkesin ürperip dehşete düştüğü melekler gibi her an kendilerini hareket içinde tutan etkenler insanları bir araya toplamaya yetiyordu. Halifelik, devlet, velihatlık, topluluk gücü ve benzeri şeyler de bunun içindeydi. Ne zaman ki mucizelerin yok olması ve mucizelere tanık olunan çağların geçip gitmesiyle tanrısal lütuf sona erdi. Ne zaman ki dinsel ortam yavaş yavaş silinmeye yüz tuttu ve olağanüstülükler kalmadı ve ne zaman ki önceden olduğu gibi yine geleneklerin hükmü geçerli oldu, işte o zaman topluluk gücü ve topluluğun kamu yararının ve zararının kaynaklandığı gelenekleri geçerlik kazandı. İşte o zaman devlet de, halifelik de ve gerek devlet gerek halifelik için veliaht belirleme işi de pek önemli işlerden sayıldı. Yani İmamiye kolunun inancına uygun bir önem kazandı o zaman. Oysa o zamandan önce durum öyle değildi. Baksana, peygamber döneminde halifelik o denli önemli olmadığı için halifelik için peygamber bir veliaht belirleme gereği duymamıştı. Halifelik döneminde yavaş yavaş önem kazanmaya başladı. Bir ölçüde ve devleti koruma, cihat, dinden dönme olayları ve fetihler döneminin başlamasından doğan zorunluluğa bağlı olarak. O zaman halifelik için veliaht belirleme işi de Ömer'den aktardığımız sözlerin de anlattığı gibi isteğe bağlı oldu. Sonra çağlar geçip günümüze gelince halifelik ve halifelik için veliaht belirleme en önemli işlerden sayıldı. Devleti koruma, kamusal işleri yürütme bunu zorunlu kılıyordu. Bu nedenle de bölünmeleri ve aldatılmaları önlemenin gizini taşıyan, birliğin ve uyum sağlamanın kaynağı olan şeriat amaçlarının hükümlerinin de güvencesi sayılan topluluk gücü, asabiyet çok önemli oldu. Üçüncü konu, peygamberin arkadaşları, sahabe ve ardılları, tabi'in arasındaki savaş. Bilesin ki bunlardan birbirlerine karşı çıkmaları dinsel konuların özelliğinden kaynaklanıyordu. Sağlam kanıtlara ve geçerli anlayış yöntemlerine dayalı olarak akıl yürütmeden doğuyordu. İçtihat edenler, müçtehitler, birbirlerine karşı çıktıklarında eğer gerçek tartışılan konular iki yandan yalnızca birindedir, tartışanlardan yalnızca biri haklıdır, gerçeği tutturamayan hangisi ise o yanlışlığa düşmüştür diyorsak, İslam bilginlerinin tümünün kabul ettiği bir görüştür ki tartışanlardan hangisinin yanlışlığa düştüğü belirlenemez. Bu belli olmayınca da tartışan yanlardan, taraflardan tümü günahkar sayılma durumundan uzak kalır. Yok eğer bir başka mezhebin görüşünü uyarak içtihat edilen konuda ileri sürülen savların tümü haktır ve içtihat edenlerin tümü gerçeği tutturmuş sayılır, taraflardan hepsi de haklıdır diyorsak, o zaman hatalı ve günahkar sayma durumu zaten söz konusu olmaz. Sahabe ve tabi'in arasındaki ihtilaf da içtihat niteliği taşıyan bir ihtilaftır. Dinsel ve zanni, sanma ile ilgili konulardaki tartışmadır, hükmü de aynıdır. İslam dünyasının üzerinde durulan olay, Ali ile Muaviye, Zübeyir, Ayşe ve Talha, Hüseyin ile Yezid, İbni Zübeyir ile Abdülmelik arasında olaylardır. Ali ile karşısında olanlar arasındaki olay, Osman öldürüldüğü gün halk çeşitli kentlere dağılmış durumdaydı, sahabe bir yerde değildi. Onun için Ali'nin halifeliğe getirilişinde herkes hazır bulunamadı. Hazır bulunanlardan kimi, onun halifeliğini onaylarken kimi çekimser kaldı. Herkes toplanıp bir kişinin halifeliği üzerinde birleşinceye dek bekleme yolunu seçti. Bu ikinci yolu seçenler Sa'd, Said, Ömer'in oğlu Abdullah, Zeyd oğlu Üsame, Şube oğlu Mugire, Senam oğlu Abdullah, Mazun oğlu Kudame, Ebu Said el-Mudri, Malik oğlu Ka'b, Beşir oğlu Numan, Sabit oğlu Hassan, Buhlid oğlu Mesleme, Ubeyd oğlu Fudale ve benzerleri gibileri gelen sahabeydi. Çeşitli kentlere dağılmış olan sahabe ise önce Osman'ın kanı üzerinde durup öldürenleri cezalandırmak gerektiğini ileri sürerek yanaşmamışlardı Ali'nin halifeliğini onaylamaya. Ve Osman'ın kanı ile ilgili davanın çözümünden sonra Müslümanların kendi aralarında görüşerek başa geçecek kişiyi seçme girişiminde bulunana dek işi askıda bıraktılar. Bunlar Ali'nin Osman'ı öldürenlere karşı ona yardım edebilecek durumda olup da yardım etmediği sanısına kapıldılar. Bununla birlikte Ali'nin Osman'ın öldürülmesine eğilim gösterdiğini sandıkları kesinlikle ileri sürülemez. Muaviye Ali'yi açıkça kınıyordu ama onun bu kınaması Ali'nin Osman'a yardım etmekten uzak kalmış olması nedeniyleydi. Yalnızca bundan ötürüydü. Daha sonra görüş ayrılığı baş gösterdi. Ali kendisine olan biatın olup bittiği görüşündeydi. Peygamberin ve arkadaşlarının yurdu Medine'de bulunanların toplanıp karar verdiği bir biatın başkalarını orada bulunmayanları da bağlayacağı inancındaydı. Ali Osman'ın kanı üzerinde durup suçluları cezalandırma işini halkın bir halife üzerinde birleşmesinden sonraya bırakmanın daha doğru olacağını, çünkü o davanın çözümlenmesini de halife seçiminden sonra gerçekleşebileceğini düşünüyordu. Başkaları ise, karşısında olanlarsa, biatın olup bitmiş sayılamayacağı görüşündeydiler. Çünkü bu görüşte olanlara göre çözüm ve düğümle yetkili olanlar ülkelere dağılmış durumdaydılar. Biat için toplanıldığı zaman çok azı hazır bulunmuştu. Onun için de bu biat oy birliğiyle sonuçlaştırılmış bir biat olamazdı. Çözüm ve düğüm yetkililerin görüş birliği yoktu. Bunlardan başkalarının ya da bunların az bir kesiminin biatları bağlayıcı değildir. Ali'ye biat edildiği sırada Müslümanlar başsız durumda her şeyden önce Osman'ın kanının hesabını sorma işiyle uğraşıp sonra bir araya gelmek ve bir halife üzerinde birleşmek düşüncesindeydiler. Muaviye Amrünlül As inanırların anası Ayşe, Zübeyir Zübeyir'in oğlu Abdullah, Talha ve Talha'nın oğlu Muhammed, Sa'd, Said, Beşir oğlu Numan, Hadic oğlu Muaviye ve bunların görüşlerini paylaşan sahabeden Medine'de Ali'ye biat edildiği sırada hazır bulunmayanlar böyle diyorlardı işte. Daha önce de andığımız gibi böyle olanlar vardı. Ancak peygamberin arkadaşlarının sahabi, döneminden sonra gelen ikinci dönem İslam bilginleri, tabi'in, o zaman Ali olan biatın geçerli olduğu, tüm Müslümanları bağladığı, Ali'nin görüşünü doğru bulmak gerektiği, yanlışlığın Muaviye ve yandaşları özellikle de Talha ve Zübeyir yönünde olduğu görüşünde birleşiyorlar. Özellikle bu iki kişi yönünde yanlışlık bulunduğu ileri sürülüyor. Çünkü bunlar Ali'ye önce biat etmişler, sonra dönüp biatı bozmaya yönelmişlerdi. Anlatılan bu. Bununla birlikte iki yandakilerden hiçbirinin günahkar sayılmayacakları belirtilmiştir. İçtihat eden kimselerin içtihatları yüzünden günahkar sayılmayışları gibi. Bu durumda ikinci dönemdekiler birinci dönemdekilerden bir tarafın görüşünde birleşmiş oluyorlar. Biline gelen budur. Cemel ve Sıffin olaylarında ölenler konusunda görüşü sorulan Ali şöyle demişti. Yaşamımı elinde bulunduran Tanrı'yı ant içerim ki o ölenlerden hiçbirinin temiz yürekli ölüp de cennete girmeyeceği düşünülemez. Ali bu sözüyle çarpışan yanlardan iki yanın ölenlerini birlikte anlatmak istemiştir. Tabiri ve başkaları bunu böyle aktarıyor. Öyleyse karşı karşıya gelenlerden hiçbirinin adaleti, güvenirliği konusunda içinde bir kuşku, tutumları konusunda bir kınama eğilimi bulunmasın. Onlar nasıl insan olduklarını bildiğin erdemli kimselerdir. Sözleri ve işleri başkalarına dayanak olmuştur onların. Ehli sünnete göre onların adaletli ve güvenilir oldukları kesindir. Yalnız Ali ile çarpışanlar konusunda Muntezile'den gelen bir görüş ehli sünnetinkine uymuyor. Bu görüşe ise hak ehlinden kimse değer vermiyor, eğilim göstermiyor. İnsaf ölçüsü içinde konuya baktığın zaman o karşı karşıya gelip çarpışan insanları Osman konusundaki karşılaşmaları, tartışmaları konusunda mazur görürsün. Osman'ın öldürülmesinden sonraki sahabe tartışmalarına, karşılaşmalarına da olabilir gözüyle bakarsın. Ve bilirsin ki o karşılaşmalar ve dövüşler Tanrı'nın ümmetin başına sardığı bir belaydı. Tanrı'nın bir denemesiydi. Neden ki Tanrı, Müslümanların düşmanlarını kovmuş, onları düşmanlarının yerlerine, yurtlarına yerleştirmişti. Müslümanlar Basra, Kufe, Şam ve Mısır'daki düşman sınırları üzerindeki kentlere inmeyi başarmışlardı. Ama bu kentlere konan Arapların çoğu peygamberin arkadaşlığından yeterince yararlanamamış, onun huyunu yeterince benimseyememiş kuru birer çöp çöp durumundaydı. Bunlarda cahiliye döneminden kalma kabalık, kabilecilik, soysopla övülme ve inanç ağırbaşlılığından uzaklık vardı. Bunlar İslam devletinin palazlandığı dönemde ilk İslam'a girmiş bulunan Mekke'den göç eden ve Medine'de göçmenlere yardımcı olan Ensar ve Muhacirin, Müslümanların Kureyş'ten, Kinane'den, Sakif'ten, Hüzeyl'den, Hicaz ve Medine halkından olan Müslümanların yönetimine girme durumunda kalmışlardı. Ama bunu istememiş ve bunu içerlemişlerdi. Çünkü bunlar İran'la ve Bizans'la daha iyi çarpıştıklarını, soylarının daha ileride, sayılarının daha çok olduğunu düşünerek kendilerinde üstünlük görüyorlardı. Bunlar Vail oğlu Bekir, Rabia oğlu Abdülkays kabileleri, Yemen'deki Kinde ve Ezd kabileleri, Mudar oğullarından Temim ve Kays kabileleri gibi kabilelerdeki Araplardı. Bu kabilelerdeki Araplar Kureyş'ten olanları içerlediler, Kureyşlilere düşmanlık beslediler. Kureyşlilerin yönetimine boyun eğerken istekli olmadılar. Haksızlığa uğramışlığın isteksizliği içinde oldular her zaman. Kureyşlilere karşı düşmanca tutum takındılar. Kureyşlileri kendi düzeylerine erişememekle suçladılar. Ganimet malı bölüştürürken eşitlik içinde bölüştürmemekle suçladılar. Bu konudaki dedikodular yayıldığı Medine'ye dek vardı. Oysa o suçlananların nasıl kişiler olduklarını biliyorsun. Onlar bu söylentileri büyüttüler, Osman'a dolaştırdılar. Osman bunun üzerine kentlere durumu araştırıp bilgi getirecek kimseler gönderdi. Ömer'in oğlunu Abdullah'ı, Mesleme oğlu Muhammed'i, Zeyd oğlu Hüsami'yi ve benzeri kimseleri gönderdi. Bu gidenler, suçlanan, yöneticilerde kınanacak bir şey, kötü sayılacak bir yan bulamadılar. Bildikleri, gördükleri gibi görevlerini yerine getirdiler. Ne var ki bölgelerdeki halkların yöneticileri suçlamalarının arkası kesilmedi. Çirkin işlerle suçlamalar artarak sürüp gitti. Kufe valisi Akabe oğlu Velid şarap içmekle suçlandı. Velid'in bunu yaptığına bir topluluk tanıklık etti. Osman ona yasal, şer'i cezayı verdi ve onu valilikten attı. Sonra çeşitli illerin halklarından gelenler ve Osman'dan valilerini atmasını isteyenler oldu. Bunlar Ayşe'ye, Ali'ye, Zübeyir'e, Talha'ya da yakınmalarını bildirdiler. Bunun üzerine Osman kimi valileri daha işlerinden attı. Ama suçlamalar yine kesilmedi. Kufe valisi El-Asi oğlu Said Medine'ye gelmişti. Bu kişi Kufe'ye dönerken yol önüne çıkmışlar ve işinden atılmış olarak geri göndermişlerdi Medine'ye. Sonra Medine'de Osman'la birlikte bulunan sahabe arasında anlaşmazlık baş gösterdi. Sahabeden kişiler işten atılması istenen valileri atmıyor diye Osman'a öfkelendiler. Osman ise ancak bir suç işlendiğinde işten atma olabileceğini belirterek işten atmaya yanaşmıyordu. Sonra suçlayıcılar eleştirilerini Osman'ın başka işlerine de yönelttiler. Osman ise içtihata sarılmıştı. Daha doğru bildiği için öyle davranıyordu. Karşısındakiler de içtihat ediyorlardı. Onlar da kendi yollarını doğru buluyorlardı. Sonra çekirge benzeri kimseler toplanıp Medine'ye geldiler. Osman'dan insaf, adalet ister göründüler. Oysa içlerinde başka şey kurmuş, onu öldürmeyi tasarlamışlardı. İçlerinde Basra'dan, Kufe'den ve Mısır'dan gelenler vardı. Bunlarla birlikte Ali, Ayşe, Zübeyir, Talha ve başkaları da harekete geçti. İşleri yatıştırmaya yöneldiler. Osman'ı o kentlerden gelenlerin isteklerini kabul etmeye, oradaki valileri görevlerinden uzaklaştırmaya yöneltme çabasını gösterdiler. Bunun üzerine Osman, Mısır valisini işten attı. Bundan sonra illerden gelmiş olanlar bir süre çekilip gittiler. Ne var ki sonra yine döndüler. Uydurma bir mektup vardı ellerinde. Bu mektubu Mısır valisine gönderilen bir kişinin elinde yakaladıklarını ileri sürdüler. Mektup Mısır'dan Medine'ye gelmiş olanların öldürülmelerine ilişkin buyruk içeriyordu. Yani mektup Osman tarafından yazılmış gözüküyordu. Osman böyle bir mektup yazmadığını söyledi and içerek. Bunun üzerine onlar öyleyse Mervan'la kozumuzu paylaşmamıza izin ver. Çünkü o senin yazıcındır. Mektubu senin adına o yazmıştır dediler. Mervan da and içerek mektubu kendisinin yazmadığını söyledi. Bunun üzerine Osman ant içtikten sonra Mervan'a verilebilecek bir hüküm olamaz dedi. Onlar da bu karşılık üzerine Osman'ın evini kuşattılar. Daha sonra da herkes uykudayken geceleyin evine girdiler ve öldürdüler onu. Böylece fitne kapısı açıldı. Bunların hepsinin de yaptıkları işte kendilerini mazur gösterecek gerekçeleri vardır. Bunların hepsi de din konularına önem veriyor ve ayrıntılarından bile olsa din işlerinin herhangi biçimde aksatılmasına fırsat vermek istemiyorlardı. Bu olaydan sonra da yorumlar yaptılar, içtihatta bulundular. Tanrı onların durumlarını biliyor, onları da işin gerçeğini de. Biz onlarla ilgili olarak yalnızca bir şey düşünebiliriz. Durumlarının tanıklık ettiği ve haklarındaki sağlam bilgi ve kaynaklara dayanarak yorumlar yaparız. Hüseyin ile Yezid arasındaki olay. Kufe'de Yezid'in sapıklığı ortaya çıkıp zamanının halkınca anlaşılınca peygamber ailesinin Kufe'deki yandaşları adam gönderdiler Hüseyin'e. Hüseyin kendilerine gitsin de onun buyruğuna girsinler diye. Hüseyin de fesadından ötürü Yezid'e karşı çıkmak, özellikle güç yetirebilenlerin başkaldırması gerektiğini düşünmüştü. Kendisinde de o yeterliğin ve gücün bulunduğunu sanmıştı. Yeterlik vardı gerçekten de. Fazlasıyla vardı. Güce gelince Tanrı acısın kendisine, bu konuda yanılmıştı. Çünkü Mudar oğullarının kabileciliği Kureyş'te, Kureyş'inki Abdümenfan oğullarında, Abdümenfan oğullarınınki ise Ümey oğullarında, Ümevilerde bulunuyordu. Bunu Kureyş'te öteki insanlar da biliyordu. Bunu ve kabileciliği yatsımıyorlardı. Ancak kabilecilik, kabile topluluğunun gücü İslam'ın ilk döneminden unutulur olmuştu. Çünkü insanlar olağanüstülüklerle, vahiy işleriyle meleklerin Müslümanlara yardım için gidip gelmeleriyle zihinlerini uğraştırıyorlardı o dönemde. Onun için de kabiledeki kendi gelenek ve göreneklerine karşı ilgisiz kalmışlardı. Cahiliye döneminin kabileciliği, soy-sop davası türünden davaları unutturmuştu. Yalnızca korunmada ve savunmada kendisinden yararlanılan, dinin kökleştirilmesi ve puta taparlarla savaş için yararlı olan doğal bir kabilecilik kalmıştı. Böylece din güçlenirken eski gelenekler güçsüzleşmişti. Ama sonraları peygamberlik işleri ve korku salan olağanüstülükler kesilince gelenekler bir ölçüde yeniden geçerli olmaya başladı. Kabilecilik, soy-sop tutkunluğunun ilişkin gelenekte geri geldi, eskisi gibi canlılık kazandı. Ve eskiden kimleri güçlendiriyor idiyse yine onları güçlü kılar oldu. Bu arada Mudar oğulları başkalarından çok daha fazla Ümmeye oğullarına, Emevilere boyun eğip bağlılık gösterdiler. Çünkü kabile ve kabilecilik gücü daha önce de bunların elindeydi. İşte Hüseyin'in neden yanıldığı bu açıklamayla açıkça ortaya çıkıyor. Ancak Hüseyin'in yanılgısı dünya işindeki yanılgıdır. Bu konudaki yanılgı ona din yönünden zarar vermez. Şeriat hükmüne gelince Hüseyin bu konuda yanılmamıştır. Çünkü yanılgısı sanısına dayalıydı. Sapık bir halifeye baş kaldırabileceğini, başarı sağlayabileceğini sanmıştı. İbni Abbas, İbni Zübeyir, İbni Ömer ve kardeş İbni Hanefiye ve başkaları onu Kufe'ye gitmekten vazgeçirmeye çalışmışlardı. Bunlar onun söz edilen konudaki yanılgısını biliyorlardı. Ama o Tanrı öyle dilediği için yolundan dönmemişti. Hüseyin'in dışındaki sahabeye gelince, Hicaz'da bulunan Şam'da ve Irak'ta Yezid'le birlik olan ve Yezid'e yandaşlık eden peygamber arkadaşları sapık olsa bile Yezid'e baş kaldırmanın doğru olmayacağı görüşündeydiler. Baş kaldırıldığı zaman kargaşa çıkacağını ve bu yüzden kan döküleceğini düşündükleri için, bu nedenle öyle bir eylemden sakındılar ve Hüseyin'e uymadılar. Ama Hüseyin'in eylemini yatsımadılardı ve Hüseyin'i eyleminden dolayı günahkar saymadılar. Çünkü biliyorlardı ki Hüseyin o eylemini içtihadına dayanarak yapıyordu. İçtihat edenler de onun gibi içtihat ederlerdi. Hüseyin'e ters düşen ve oturup ona yardımdan geri kalan bu kişilerin günahkar olabileceklerini düşünerek yanlışlığa düşme sakın. Çünkü onlar peygamberin arkadaşlarının çoğunluğunu oluşturuyorlardı ve Yezid'le birliktiler. Yezid'e baş kaldırmak gerektiğini düşünmüyorlardı. Hüseyin de Kerbela'da bulunurken erdemine ve halifeliğin kendi hakkı olduğuna peygamberin o arkadaşlarını tanık göstermişti. beni Abdullah oğlu Cabir'den, Ebu Said ul-Hudri'den, Malik oğlu Enes'ten, Said oğlu Sehl'den, Erkem oğlu Zeyd'den ve başkalarından sorun demişti. Bulundukları yerde kalmışlar ve kendisine yardım etmemişler diye onları kötülememişti. Böyle bir şeye kalkışmamıştı bile. Onların tutumlarının içtihatlarından ileri geldiğini biliyordu çünkü. Biliyordu ki kendisi nasıl içtihat ediyorsa eylemini doğru bulmayanlar da öyle içtihat ediyorlardı. Eyleminden dolayı Hüseyin'in öldürülmesi gerektiğini hükmedip yanılgıya düşmemelisin. Çünkü o eylem içtihata dayanıyordu. Hüseyin her neden içtihat ediyorsa da eyleminden dolayı öldürülmesi gerekiyordu. Bu durum Şafii ve Maliki mezhebinden olanların hurma şarabını içmeyi caiz görüp içen bir Hanefi'yi bu suçundan dolayı cezalandırmalarına benzer diye düşünme. Bilesin ki söz konusu olan buna benzemez. Hüseyin'le çarpışılması peygamberin söz edilen arkadaşlarının içtihatlarıyla olmamıştı. Onlar Hüseyin'in eylemine içtihada dayanarak karşı çıkmış olsalar bile. Hüseyin'le çarpışmayı, onu öldürmeyi gerekli görmekte Yezid ve arkadaşları yalnız kalmıştı. Bunlar kendi düşünceleriyle davranmıştı. Ve sakın Yezid her nedenle sapıksa da peygamberin söz edilen arkadaşları ona baş kaldırmayı doğru bulmamışlardı. Onun için Yezid'in işleri onlarca da doğruydu diye düşünmemelisin. Bilesin ki sapık bir yetkilinin işleri şeriata uygun, yasal olduğu sürece geçerli sayılabilir. Baştakine baş kaldıranlarla çarpışma konusunda da İslam bilginlerine göre baştakinin, halifenin adaletli bir kimse olması koşulu vardır. Bu koşul üzerinde durduğumuz konuda bulunmuyor. Yezid adaletli biri değil. Öyleyse Yezid'le birlik olup Hüseyin'le çarpışmak ve Yezid için çarpışmak doğru değildir. Doğrusu o ki Yezid'in Hüseyin'le çarpışıp onu öldürtmesi sapıklığını artıran işlerdendir. Hüseyin ise şehit olmuştur bu olayda, sevap kazanmıştır. Hüseyin doğru olan çizgideydi ve içtihat yapıyordu. Yezid'le birlik olan peygamber arkadaşları da doğru olan çizgi üzerindeydiler. Hepsi de kendi açılarından haklıydılar. Onlar da içtihatta bulunuyorlardı. Herkes kendi içtihatına göre davranıyordu. Maliki mezhebinden İbnül Arabi oğlu Kadı Ebu Bekir el-Avasım vel-Kavasım adını verdiği kitabında şu anlamda bir söz söylemekle yanılmıştır. Hüseyin dedesinin şeriatıyla öldürülmüştür. Bu yanlıştır. Kadıyı bu yanlışlığa düşüren onun halifede adaletli olma koşulunun aranması gerektiği konusunu gözden kaçırmış olmasıdır. Zamanında imamlıkta Hüseyin'den daha adaletli ve erdemli, sapık görüşlerle savaşmakta ondan daha güvenilir kim vardı? İbni Zübeyir, Abdullah ile Abdülmelik arasındaki olay. İbni Zübeyir de Hüseyin'in gördüğü düşü görmüştü ve onun sanısı gibi bir sanıya kapılmıştı. Başarı kazanabileceğini sanmıştı. Gücüne güvenme konusunda İbni Zübeyir'in yanılgısı daha da büyüktü. Çünkü İbni Zübeyir'in dayandığı Esed oğulları Ümmeye oğullarına Emevilere karşı koyacak güçte değildi. Ne İslam öncesi dönemde ne de İslam döneminde bu güçteydi Esed oğulları. İbni Zübeyir'e Abdülmelik arasındaki karşılaşmada yanlışın hangi yanda olduğunu belirlemede Muaviye ile Ali arasındaki karşılaşmada yanlışın hangi yanda olduğunu belirleme gibi kolay değildir. Muaviye ile Ali arasındaki karşılaşmada yanlışın hangi yanda olduğunu belirleme kolaydır. Çünkü ikincisinde yanlışın hangi yanda olduğunu bize varılan icma, tabiin görüş birliğiyle vardığı karar gösteriyor. Ama birincisinde durum öyle değil. Yanlışlık İbni Zübeyir'de miydi, Abdülmelik'te miydi kesin değil. Yezid ile Hüseyin arasındaki karşılaşmada da yanlışlığın Yezid'de olduğunu, Yezid'in yoldan çıkması belirlemiştir. Oysa İbni Zübeyir'in karşısındaki Abdülmelik herkesten daha adaletliydi. Abdülmelik'in adaletli, güvenilir oluşuna, İmam Malik'in onun yaptığı bir işi kendi savına kanıt olarak göstermesi, İbni Abbas ve İbni Ömer Hicaz'da İbni Zübeyir ile birlikte bulundukları halde ona biattan vazgeçip Abdülmelik'e biat etmeleri de senin için bir kanıt sayılır. Kaldı ki peygamberin arkadaşlarından çoğu İbni Zübeyir'e olan biatın geçersiz olduğu görüşünü belirtmişlerdir. Mervan'ınkinde olduğu gibi İbni Zübeyir'in biatında da devlette oy sahibi ve yürütme yetkisi olanlar Ehlül Hal vel Akt hazır bulunmadılar diye. Abdülmelik'e olan biat için böyle bir sav ileri sürülmemişti. Konu tartışmalıdır ve tartışanların hepsi de müçtehittirler. Her bir savın görünüşte haklı bir yanı vardır. Gerçeğin iki yandan hangisinde olduğu kesin olarak belli olmasa bile. İbni Zübeyir'in öldürülmesiyle açıklamalarımızdan sonra ortaya çıkmıştır ki İslam hukuk kurallarına ve yasalarına göre olmuştur. Bununla birlikte İbni Zübeyir şehit olmuş ve amacının doğruyu aramak olması yüzünden de Tanrı'dan sevap almıştır. Geçmiştekilerin davranışlarını böyle yorumlamak gerekir. Sahabenin ve tabiinin davranışlarını. Bunlar ümmetin en hayırlılarıydı. Bunları eleştiriye konu yaparsak geriye güvenilir diye kim kalır? Peygamber, insanların hayırlısı benim zamanımda yaşayanlar, sonra bunları izleyenlerdir demiş ve bu sözünü iki ya da üç kez yinelemiştir. Sonra şöyle demiştir: bu kuşaklardan sonra yalan dolan yayılacaktır. Böylece peygamber hayırlı olmayı, ki anlatılmak istenen adaletli güvenilir olmaktır, birinci zamana, sahabe dönemine ve sonra onu izleyen zamana, tabiin dönemine özgü kılmıştır. Onun için onlardan herhangi biri için kötü düşünmekten ve kötü söylemekten her zaman sakınmalısın. Onlarda görülen herhangi bir tutum ve davranışla ilgili olarak yüreğinde bir kuşkuya yer vermemelisin. Onlarla ilgili bir yoruma giriştiğin zaman, gücün yettiğince doğru yollar ve yöntemler ara. Peygamberin açıklamasının tanıklığıyla onlar insanların en üstünüydüler. Birbirlerine ters düşmeleri önlerindeki değişik kanıtlardan ya da dinsel kanıtları değişik yorumlamalarından ileri geliyordu. Sadece cihat uğruna ya da hakkı ortaya koymak için öldürdüler ve öldüler. Bunun yanında şunu da düşünmelisin ki onların tartışmaları, kavgaları kendilerinden sonra gelen ümmet için bir rahmetti, iyilikti. Gelecek ümmetten dileyen, önündeki seçeneklerden dilediğini seçip ona uysun diye olmuştu ihtilaf. Herkes dilediği müçtehiti kendisine imam, kılavuz ve yol gösterici yapsın diye. Bunu böyle anlamalısın. Tanrı'nın yaratıklarına ve evrenin ilişkin hikmetini böyle yorumlayıp açıklamalısın. Ve bilesin ki Tanrı her şeye gücü yetendir. Sığınak yalnızca O'dur ve dönüş de O'nadır. Tanrı daha iyisini bilir. 31. Bölüm: Halifelikte Dinsel Görevler. Anlaşıldı ki halifelik gerçekte dini koruma ve dünya işlerine ilişkin yönetimde şeriat sahibinin yerine geçmedir. Şeriatın sahibi iki alanda da söz sahibidir. Din alanında sözünü geçirmesi, şeriat çerçevesindeki yükümlülüklerin gereğine göredir. İnsanları iletmek ve insanları yöneltmekle görevli olduğu yükümlülüklerin gereğine göre. Dünya işlerine ilişkin yönetime gelince, şeriat sahibi bu işleri de insanların toplumsal yararlarına neler uygunsa ona göre yürütür. Yukarıda da anlatmıştık ki insanların toplumsal yaşamları da bu yaşam için yararlı olan kurallara uymakta zorunludur. Safsaklandığı zaman toplumsal yaşam bozulur diye uyulur bu kurallara. Ve yine yukarıda belirtmiştik ki söz konusu toplumsal yararların elde edilmesinde devlet ve devlet gücü yeterlidir. Bununla birlikte şeriat hükümlerine de uyulduğu zaman söz konusu toplumsal yararlar daha eksiksiz sağlanabilir. Çünkü şeriat sahibi söz konusu toplumsal yararları daha iyi bilir. Öyleyse devlet İslamcaysa halifeliğin kapsamı içinde vardır ve halifeliğe bağlı olarak bulunur. Kimi zaman devlet halifelikten ayrılır. Bu Müslüman olmayan toplumlarda böyle olur. Her nasıl olursa olsun devlette hizmete yönelik bir takım rütbeler ve makamlar, devlete bağlı bir takım görevler bulunur. Sınırlar oluşur ve devlet görevlilerine görevler dağıtılır. Görevli olan herkes, eli herkesin üstünde olan devlet başkanının belirlemesine göre görevini yerine getirir. Devlet başkanının buyrukları böylece yerine gelmiş, egemenliği güzelce yürümüş olur. Bu söylediğimiz açıdan devlet, halifeliğin kapsamı içinde varsa da dinsel konulardaki işlevi ancak İslam halifelerinde görüldüğü biçimde bir takım özel sınırlara, rütbelere, görevlere yönelik olur. Şimdi halifelikte ancak olabilen dinsel görevleri anlatalım. Sonra da ancak sultanlıklarda ve krallıklarda görülebilen devletlerdeki görevlere dönelim. Bilesin ki namaz, müftülük, kadılık, cihat, askerlik, tutanakçılık, maliyecilik, bunların hepsi halifelik demek olan büyük imamlığın genel çatısı altında toplanır. Halife büyük bir imam gibidir ve halifelik tüm bu görevleri içine alan bir kök niteliğindedir. Tüm bu görevler o kökten ayrılan ve ağacın bütünlüğüne giren birer dal gibidirler. Çünkü halifelik yönetimi altında bunların tümü vardır ve halifelik halkın gerek dinlerine ve gerek dünyalarına ilişkin tüm işlerini yönetir. Şeriat hükümlerinin tümünü bu işlerde uygular. Namaz imamlığı söz konusu görevlerin tümünden yücedir. Kendisiyle birlikte halifeliğin kapsamında bulunma özelliğiyle devlet başkanlığı görevinden bile yücedir. Peygamberin arkadaşlarının peygamberin Ebu Bekir'i namazda kendi yerine geçirmesinden, onun devlet yönetiminde de peygamberin yerine geçmesi gerektiğinin anlaşılacağına ilişkin açıklamaları, peygamber Ebu Bekir'i namazda, dinimizde bize imam olarak seçtiğine göre nasıl olur da biz onu dünyamız işlerinde kendimize önder yapmayız demeleri de namaz imamlığının daha yüce olduğunu gösterir. Namaz devlet yönetiminden daha üstün olmasaydı, peygamberin arkadaşlarının söz konusu karşılaştırmalarının bir anlamı olmazdı. Bunun böyle olduğu anlaşılınca şunu da bilmelisin ki, kentte camiler iki çeşittir. Bunlardan biri büyük, çok geniş, zamanına kavuşulabilecek her türlü namazın kılınmasına elverişli camiler, öbürü ise yalnızca bir topluluğun ya da bir mahallenin namaz kılması için yapılmış ve, cuma, bayram namazları gibi, geniş cemaatli namazların kılınmadığı, herkesin namaz kılmadığı camilerdir. Büyük camilerdeki görev, halifeye ya da halifenin görevlendireceği sultan, vezir ve kadı gibi kimselere düşer. Halife 5 vakit namaz, cuma namazı, bayram namazı, güneş ve ay tutulmalarında kılınacak namaz için imam ve yağmur duası türünden görevleri yerine getirmesi amacıyla görevliler atar. Ama bu tür görevlere bir sorumlu kişi atamak zorunlu değildi. Daha iyi olanı yapmış olmak, evla olanı yapmış olmak içindi. Kamu yararına ilişkin görevlerde halk içinde herkes dilediğini yaparak bir düzensizlik meydana gelmesin diye kimileri de bu tür camilerdeki görevler için sorumlu birini atamanın zorunlu, vacip olduğu görüşündedirler. Cuma namazını halifenin ya da temsilcisinin kıldırması gerektiğini ileri sürenler bu görüşteler. Bu görüşte olanlara göre büyük camiler belirli imamlar atamak zorunludur. Vaciptir. Bir topluluğun ya da bir mahallenin namaz kılmasına ayrılmış camilere gelince, bu tür mescitlerde namaz kıldırma, görev yapma işi komşulara, o yörede oturanlara düşer. Ne halifenin ne de sultanın bu görevlerle ilgilenmeleri gerekir. Büyük camilerdeki görevlere ilişkin hükümler, bu görevler için gerekli koşullar, görevlilerde aranacak nitelikler, fıkıh kitaplarında ve Maverdi gibi yazarların hükümdarlık hükümlerini içeren kitaplarında genişlemesini anlatılmıştır. O yazılıp anlatılanları buraya aktararak konuyu uzatmayacağız. İlk halifeler büyük camilerdeki namaz kıldırma ve hatiplik gibi görevleri başkalarına bırakmazlardı. Namaza çağrıldığı sırada camilerde halifelerin vurulur olmalarını düşünsene. Saldırganların halifeleri vurup öldürmek için namaz vakitlerini kollamaları, halifelerin namaz kıldırma işini doğrudan doğruya kendilerinin üstlendiklerini anlatabilir sana. İmamlık için halifelerin yerlerine başkalarını geçirmediklerini gösterebilir. İlk halifelerden sonra gelen Emevi devlet adamları da camilerdeki görevleri doğrudan yerine getirme işine büyük önem verirler. Bu görevleri gözlerinde çok büyüttüklerini gösterirlerdi. Abdülmelik'in kapıcısına şöyle dediği anlatılır. Sana gelen herkesin yanıma girmesine engel olan bir kapıcılık görevi verdim. Ancak bu görevin üç kimsenin hemen girmesine engel olmamalıdır. Birincisi yemek getiren kimsedir çünkü onu geciktirirsen yemek bozulur. İkincisi namaza çağrıdır. Çünkü o Tanrı'ya çağırıyor demektir. Üçüncüsü postacıdır. Çünkü postacının getireceği haberi geciktirmekle de uzak yörelerin yönetimi bozulmuş olur. Ama ne zamanki devletin doğası kendini gösterdi ve sertlik gerek din gerek dünya işlerinde halka karşı üstünlük gibi durumlar ortaya çıktı, o zamandan başlayarak devlet adamları namazla ilgili görevleri başkalarına vekaleten bırakma yoluna gittiler. Bu görevlere sadece belirli zamanlarda bayram namazları ve cuma namazı gibi çok cemaatli namazlarda önem verip doğrudan kendileri görev yapar göründüler. Göstermelik içinde yücelik gösterisi olsun diye Abbasi ve Ubeydi halifelerinden birçokları devletlerinin ilk dönemlerinde bu tutumu göstermişlerdir. Gelelim fetva işlerine. Bilim adamlarını ve öğretim işlerini titizce ele almak, fetva işlerine yeterli olanları getirmek, bunlara fetva işlerinde yardımcı olmak, yeterli olmayanları fetva vermekten uzaklaştırmak ve cezalandırmak halifenin görevlerindendir. Çünkü bu tür işler Müslümanların dinsel gereklerine ilişkin işlerdendir. Onun için yetersiz olanlar el atmasın diye halifenin bu işlerle doğrudan ilgilenmesi zorunludur. Yoksa halk sapıklığa düşer, yolunu şaşırır. Bilim öğreten, ders veren kimseye düşen, bilim öğretmeye kendini ayırması, bilimi yayması, bu amaçlarla camilerde bulunmasıdır. Camiler eğer yukarıda anlatıldığı gibi yönetimi doğrudan sultana düşen ve imamlarıyla ilgilenme görevi doğrudan sultanın üzerinde olan türden büyük camilerdense bu camilerdeki ders ve fetva işleri yetkililerinden izin almak gerekir. Ama o camiler küçük ve özel mescitler niteliğindelerse buralardaki ders ve fetva işleri için izin gerekli değildir. Bununla birlikte fetva verenlerin olsun, ders verenlerin olsun yeterli olmadıkları konulara el aktarmak kendilerini uzaklaştırır olmaları gerekir. Yoksa bilgi ve yol gösterilmesini isteyenler doğru yola değil yanlış yola sürüklenmiş olurlar. Bir hadiste şöyle denir. İçimizde kimler fetva vermeye çok daha fazla yüreklilik gösteriyorsa o kimseler cehennemin diplerine doğru yuvarlanmaya daha çok yüreklilik gösteriyorlar demektir. Onun için sultanın olur deyip izin vermek ya da olmaz deyip izin vermemek gibi durumun gereklerine göre fetva işleriyle ilgilenmesi gerekir. Kadılık üzerinde de duralım. Kadılık da halifeliğin genel çatısı altında bulunan görevlerdendir. Çünkü yargıçlık insanlar arasındaki davaları çözüme ulaştırma makamıdır. Davaları kesin sonuçlara bağlamak ve çekişmeleri önlemek için gereklidir bu makam. Ancak davaların çözüme ulaştırılmaları Kur'an'dan ve hadisten sağlanan şeriat hükümleriyle olur. Onun için de yargıçlık halifeliğin görevleri arasında ve genel kapsam içinde bulunur. İslam'ın ilk dönemindeki halifeler genellikle yargıçlığı doğrudan kendileri yaparlardı, başkalarına bırakmazlardı. Yargı işini başkasına bırakan ilk halife Ömer olmuştur. Ömer kendisiyle birlikte bulunan Ebu Derda'yı Medine'de, Şüreyh'i Basra'da, Ebu Müsel Eşari'yi Kufe'de yargıç, kadı yapmıştı. Bu sonuncu kişiye nasıl yargıçlık yapacağı konusunda yargıçlık yapmanın hükümlerini içeren ünlü bir yazı, talimatname yazmıştır. Ki bu yazıda nasıl yargıçlık edileceği yeterince anlatılır. Ömer şöyle der bu yazısında. Gelelim konuya. Bir davayı hükme ve sonucu ulaştırmak yetkiliye düşen, vazgeçilemez bir zorunluk, uyulması gereken bir yoldur. Önüne bir dava getirildiğinde onu çok iyi anla. Çünkü geçerli olmayan bir gerçeği söylemek hiçbir yarar sağlamaz. Gerek yüz anlatımınla, gerek oturuşunla, topluluktaki tutumunla ve gerek adaletin eşit tutum göster. Bu tutumu göster ki soylu ve güçlü kişi senin kendisini kayıracağını ummasın ve güçsüz kişi senin adaletinden umutsuzluğa kapılmasın. Kanıt göstermek davacı olana, ant içmek ileri sürüleni kabul etmeyene düşer. Helalin haram, haramın helal olmasına yol açan barışın dışında insanlar arasında barış sağlama yoluna gidilebilir. Dün hükme bağladığın bir davadaki yanılgını aklınla anlayıp doğruyu gördüğün için bugün o hükümden vazgeçip doğruya dönmene engel olacak hiçbir şey yoktur çünkü hak temeldir. Hakka, doğru olana, başvurmaksa yanlışta sürüp gitmekten daha iyidir. Kur'an'da ve hadislerde açıklaması bulunmayan konularda yüreğindeki kıpırdanışa, vicdanına kulak verip içinin sesini anlamaya çalış. Sonra benzerleri, kıyaslanabilecek şeyleri tanı ve konuları kendi benzerlerine göre kıyasla. Yani akıl yürüterek hüküm ver. Biri herhangi bir hak ya da kanıt için süre istiyorsa buna olanak sağlayacak bir süre ver ona. O kimse eğer süresi içinde kanıtını getirirse davayı onun yararına ve hakkına göre sonuçlandırırsın. Getiremezse hükmü aleyhine verirsin. Çünkü bu kuşkuyu ortadan kaldırmak için daha sağlam ve karanlık olan bir şeyi daha aydınlığa çıkarıcıdır. Tüm Müslümanlar birbirleri için güvenilirdirler. Birbirleri için tanıklık edebilirler. Meğer ki bir Müslüman herhangi bir şeyi ceza uygulanarak kamçılanmış ya da yalan yere tanıklık ettiği saptanmış ya da soyu için veya azatlılık durumu için kuşkular duyulmuş ola. Çünkü eksiklerden uzak olduğuna inanarak arıladığım Tanrı, inançtan dolayı insanları bağışlamış, getirilen kanıtlarla ve tanıklarla da ileri sürülen iddialardan dolayı ceza vermeyi kaldırmıştır. Sakın bunalım belirtisi ve sinirlilik gösterme. Dava ile önüne gelenlere karşı homurdanma. Çünkü hakkın ve hukukun söz konusu olduğu yerlerde, hakkı sağlamca yerine getirmenin karşılığında Tanrı büyük ödül verir ve ününü, şanını yüceltir. Esenlik sana. Ömer'in yazısı, talimatı burada sona eriyor. Her nedenli kendi görevlerinden sayılırsa da halifelerin, yargıçlık görevi için başkalarını görevlendirmelerinin nedeni, kamu yönetimine bakmaları ve cihat, fetihler, sınırları ve çevreyi koruma türünden işlerinin çok oluşudur. Çok önemli oldukları için bu türden işler başkalarına bırakılamaz. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.